TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Geçmiş bizi geleceğe taşır. Hafızamız olmazsa ne bugünü yaşarız ne de yarını. Yaşayan geçmiş.
Bilim dalı ve uzmanlık alanı olan müzecilik günümüzde değişmiş, müzelere bakış ve müzelerden beklentiler farklılaşmıştır. Müzeler artık toplumun kalkınması için çaba harcamakta, insanların eğitimine olduğu kadar refahına, ruh sağlığına, gelişimine, çevresini korumaya katkıda bulunmaktadır. Günümüzde müze topluma ayak uydurmakla kalmayıp değişimin öncüsü olma rolünü de üstlenmektedir.
Bu dönüşüm sürerken yeni kavramlar da ortaya çıkar. Bunlardan biri katılım olur. Artık yeni müzecilik anlayışında kişi ziyaretçi değil, katılımcı ve izleyicidir. Müzeyi hem sosyal medyadan, internet ortamından, reklamlardan, afişlerden izler hem de müzeye gelir ve orada zaman geçirir. Hatta kimi zaman müzenin tanıtımı, bir serginin geliştirilmesi ve tasarımı, bir etkinliğin gerçekleştirilmesi süreçlerine dahil olur.
Çağdaş müzeler, izleyicisini tanıyan, farklı disiplinlerden uzmanları bir arada bulunduran, halka kapılarını sonuna kadar açan, halkın duygu ve düşüncelerini dikkate alarak bu yolda onlara cevap vermeye ve onların da katılımını sağlamaya çalışan topluma dönük kurumlar olmuştur. Bu yüzden de kendilerini anlatma, ifade etme gereği duyarlar.
Peki toplum müzelerden ne bekliyor? Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Ceren Karadeniz anlatıyor.
Toplum müzenin kendisini anlamasını ve kendisini anlatmasını istiyor. Ve toplum müzenin kendisini anlatırken, yani toplumu anlatırken, toplumun sesine de yer vermesini istiyor. Bu da bizim 2000'li yılların başından itibaren katılım kavramını müzeye sokmamızı zorunlu hale getiriyor. Ziyaretçinin, izleyicinin katılımı şart. Katılım dediğimiz şey sadece kapı dışından içeriye gelip bir müze ziyareti gerçekleştirip hadi kafede de bir çay içelim, kahve içelim, ondan sonra çıkalım değil. Bizzat müze yönetimine, müze idaresine ya da müzede çalışan personele kendi fikrini ifade etmek, geri bildirimler vermek sergiyle ilgili. Hatta bazı müzeler var ki dünyada sergi tasarımını bile izleyiciyle birlikte gerçekleştiriyor. Bazı müzeler var ki geçici sergiler oluştururken topluma çağrıda bulunuyor, açık çağrıda. Örnek veriyorum, hadi hep birlikte çocukluğumuza ait oyuncaklarla ilgili bir sergi hazırlayalım. Bu serginin açık çağrısını topluma yapıyor ve bu sergiye eser, yani nesne sağlayabilmeleri için de onlardan bir takım bağışlar alıyor. Dolayısıyla bir sergiyi hep birlikte oluşturmuş hale geliyorsunuz. Hep birlikte bir sergi toparlamış hale geliyorsunuz. Etiketlerini birlikte yazıyorsunuz, çağrısını birlikte yapıyorsunuz. Baştan sona her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Ve bütün duyurulardan sonra da sergiyi birlikte gezip, birlikte içselleştirip, bu sergiyle ilgili bir reklam sürecini bile birlikte sürdürebiliyorsunuz. Dolayısıyla katılım, çocukların katılımı, yetişkinlerin katılımı, kadınların katılımı, farklı toplulukların katılımı, bir taraftar grubunun katılımı mesela ya da özel ilgi gruplarının katılımı müzeye artık önemli bir değer katıyor ve müzeyi aslında niçin var olması gereken bir kurumdur sorusuyla da karşı karşıya bırakıyor diyebiliriz.
Yaşanan gelişmeler müzelerin rolünü değiştirir. müzenin toplumu tanımasını zorunlu hale getirir. Bunun için 21. yüzyılda müzeler yeni stratejiler geliştirmekte, toplumu sürekli araştırmakta, toplumun nabzını tutmaktadır. İhtiyaçlarını anlamaya ve değerlendirmeye çalışmaktadır. Müzeler artık halkın sözcüsü durumundadır.
Dünyada biliyorsunuz çok ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Her dönemde, her yüzyılda dünya ciddi göç dalgalarıyla karşı karşıya ama bu yüzyılda çok ciddi şahit olduğumuz bir durum bu. Neredeyse ülkelerin sınırları yeniden çizilip yenilenen sınırlara dönüştü ve ciddi anlamda kitleler bir yerden başka bir yere, hatta yerlere gittiler. Aslında bu bildiğimiz göç dalgaları 2000'li yıllardan önce, yani 80'lerde 90'larda başlamıştı ve insanlar çalışmak için, daha iyi şartlar elde edebilmek için kendi ülkelerini, yaşam koşullarını bırakıp başka ülkelere gittiler. Ve bu ülkelerde bir entegrasyon sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Bugün yaşıyoruz. Ülkemizde de benzer sorunlar var ama özellikle Avrupa ülkelerinde bu sorunların 30 yıldır neredeyse yaşandığını biliyoruz. Entegrasyon için müzeler aynaya bakmaya başladılar. Farklı toplulukları, özellikle göçmen toplulukları, özellikle mülteci toplulukları, azınlıkları, farklı grupları, biz bu topluma nasıl entegre edebiliriz? Toplumsal uyumu nasıl sağlayabiliriz? Demokrasiyi bu yolla nasıl daha iyi noktaya getirebiliriz? Nasıl daha iyi noktaya taşıyabiliriz? Bu soruları sormaya başladılar kendilerine son 20-30 yıldır. Aslında çağdaş müze dediğimiz kavram, eğitimin yanında toplumsal çalışmalar dediğimiz o çalışmaları, işte bu kavramları gündeme getirerek hayata geçirdi. Entegrasyon kavramını, birlikte yaşama kavramını, bunları bir araya getirmek için yeni işlevler meydana getirmeye başladı. Yeni sorular sordu kendisine ve nihayetinde biz müzelerin artık kapılarını farklı topluluklara da açmak zorunda olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Sergi biçimlerini değiştirme, sergide kullandıkları dili değiştirme, değiştirme derken çeşitleme, yani yenilemek zorunda olduğunu, o sergide kullandığı rehberlerin yanına yeni rehberler eklemek zorunda olduğunu, sergiyle ilgili yaptığı etkinlikleri çeşitlendirmek zorunda kaldıklarını görmeye başladık. Öyle ki İngiltere gibi, Almanya gibi ülkelerde biliyorsunuz çok ciddi Türk toplumumuz da var bizim. İnsanlarımız yaşıyor, milyonlarca insanımız, göçmenimiz orada yaşıyorlar. Artık o ülkenin vatandaşı olmuş durumdalar. İkinci, hatta üçüncü kuşaklarını orada neredeyse büyüttüler, yetiştirdiler. Almanya'da birçok müzenin internet sitesine girdiğinizde dil sekmelerinde Türkçe'yi görüyorsunuz. Almanya'da birçok müzeye girdiğinizde, orada kendi başınıza bir ziyaret gerçekleştirmek istediğinizde sesli rehberler alabiliyorsunuz. O sesli rehberlerde size Türkçe bir rehber eşlik edebiliyor. Ya da bir rehberli tura katıldığınızda bir rehber size eşlik edebiliyor, Türkçe eşlik edebiliyor. Kendi kültürünüzle ilgili bir sergi görebiliyorsunuz Almanya müzelerinde. O sergiyi gezebiliyorsunuz. Orada ülke özleminizi de giderebiliyorsunuz. Hem de o topluma entegre olma sürecinde müzenin çok da toplumlar üstü bir işlev gördüğünü görebiliyorsunuz. Buna şahitlik edebiliyorsunuz. İnsanların o toplumun bir parçası gibi kendilerini hissedebilmelerinde müze çok önemli bir yol ve önemli bir rol üstleniyor. Önemli bir yol açıyor.
İşte bu noktada müze ve demokrasi kavramları bir araya geliyor. Müze toplumun gelişmesine, demokrasinin yerleşmesine, bireyin mutluluğuna nasıl katkıda bulunabilir sorularına yanıt arayan Profesör Doktor Bekir Onur, müzelerin Türkiye'de demokrasinin gelişmesine katkıda bulunacağına içtenlikle inanıyor. Ama öncelikle müzelerin kendilerini demokratikleştirmesi gerekiyor. Onur, bunun için günlük yaşamın ve eğitimin parçası olmayı başarmaları, günlük yaşamın parçası oldukça müzelerin demokratikleşebileceğini söylüyor. Müzik
müzeler birçok ülkede o toplumun nabzını ölçüyorlar aslında. Anketler düzenliyorlar, forumlar oluşturuyorlar. Yani bir toplanma alanı halinde getiriyorlar kendilerini. Özellikle sanat müzeleri son yıllarda bunu çok yapıyor. Çocukların, gençlerin, ergenlerin toplumdan ne bekledikleri, eğitim sisteminden ne bekledikleriyle ilgili neredeyse açık oturum ortamı gibi çalışıyor müzeler. İngiltere'deki sanat müzeleri özellikle. Mesela Tate Gallery. Gençlerin hip-hop kültürüyle nasıl büyüdüklerini ve hip-hop kültürüyle büyüyen gençlerin toplumdan ne beklediklerini anlatan sergiler açıyor. Ve bu sergileri o gençler hazırlıyorlar. En azından kendi söylemlerini, kendi dillerini orada anlatabilme şansı buluyorlar. Ve o şansı topluma da bir şekilde vermiş oluyorlar. Yani gelin bizi dinleyin. Ne istediğimizi görün ve ne istediğimizi bilin. Bunlar demokratikleşme sürecinde çok önemli. Özellikle Suriye'den Avrupa'ya göç etmiş pek çok insan, pek çok Avrupa müzesinde önemli eğitimlere katıldılar son yıllarda. Buluşma yeri haline getirdi müzeler kendilerini ve bu insanların kendi kültürlerini unutmamaları, kolay kolay o toplum içerisinde asimile olmalarının engellenmesi ya da o toplumun yaşam koşullarına daha ılımlı uyum sağlayabilmeleri için onlara müzede rehberlik görevleri verildi. Çünkü kendi ülkelerinden eserler o müzelerde sergileniyordu. Hem kendi kültürleriyle psikolojik ve duygusal bağ kurmalarını sağlamak hem de o topluma daha kolay entegre olmalarını sağlamak için bir takım projeler geliştirdiler. Ve müzeyi bir demokratik ortam haline getirdiler. Daha ilginci iki boyutlu bu olay. Bu müzeler kapılarını bu insanlara açıp onların kendi kültürlerine ait objeleri anlatabilecek rehberler olarak eğitilmelerini sağlarken bir taraftan iğneyi de kendilerine batırdılar. Çünkü bir Avrupa müzesi, Almanya'daki herhangi bir müze, Doğu'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan çok sayıda eserle donatılmıştı. Çeşitli yollarla oraya getirilmiş, satın alma yoluyla, hani nereden aldığınız, açıkçası çok da şaibeli olan yollarla dünyanın bütün kültürlerini sergiler hale getirilmişlerdi. Bunlar da başka bir tartışma konusu başlattılar. Müzenin demokratikleşmesi ve bir tartışma platformu olması dediğimiz durum tam da bu işte aslında. Ve birçok ülkenin bu yollarla kendi ulusal kültürlerine işaret eden sanat eserlerini ya da arkeolojik eserlerini geri çağırma, geri isteme hakkını da ortaya çıkardılar. O ülkelerdeki bazı topluluklar bu müzelerde protesto gösterileri yaptılar. Bu kültürel objeler Alman kültürüne ya da İngiliz kültürüne ait değil. Bunlar Suriye'den getirilmiş, bunlar Türkiye'den getirilmiş, bunlar Orta Doğu'da farklı ülkelerden getirilmiş. Bunların izini sürelim, açık olalım. Toplumlar birlikte çalışsınlar, ülkeler birlikte çalışsınlar ve bu eserlerin hangi yollarla bu ülkeye geldiğini hep birlikte ortaya çıkaralım ve gerekirse müzeler önemli bir toplumsal olay ortaya çıkarsın ve bunların iadesini sağlasınlar gibi. Bakın yapılan her toplumsal çalışma iki boyutlu hale geldi ve işte müzeleri popüler hale getiren olaylar bunlar oldu. İnsanlar protestolarını müzede yapabildiler. İnsanlar çok büyük tröstleri, çok büyük kartelleri müzelerde protesto ettiler. Hem müzeleri finanse ediyorsunuz ama bir taraftan doğayı kirletiyorsunuz diye. Dolayısıyla önemli protestolar bir taraftan müzeleri ciddi anlamda gündeme taşıdı. Kendilerini de sorgulamalarını sağladı. Toplumun da müzeyi sorgulamasını sağladı ve toplumun müzeden ne beklediğini de müzeye çok güzel ve çarpıcı bir şekilde açıklamış oldu. Böyle bir dönemde yaşıyoruz çünkü. Her şeyin konuşulabildiği, her şeyin tartışılabildiği, bir kurumun haddinden fazla işlevler üstlendiği bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların kurumlardan çok şey beklediği bir dönemde yaşıyoruz. Ve müze gibi herkesin hak sahibi ve pay sahibi olduğu bir kurumdan söz ediyorsak eğer, o kurumun da kendini toplumdaki değişimleri çok iyi izleyerek, toplumun nabzını çok iyi tutarak değiştirmesi gerektiğini öğrendiği bir dönemde yaşıyoruz.
Çağdaş müzecilikte müzenin toplumsal işlevlerindeki bu gelişmeler müzenin tanımını da değiştirdi. Uluslararası Müzeler Konseyi, kısaca İKOM olarak bilinen müzeler üstü bir kurul. Türkiye'nin de üyesi olduğu İKOM bir müze çerçevesi çiziyor. Müzelerin hangi etik kurallarla nasıl çalışması, toplumla ilişkilerinin nasıl olması, müzecilik işlevlerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin kuralları koyuyor. Müzeler de belli bir kalite ve hizmet standardını yakalamaya çalışıyor. İKOM, 2019 yılının Eylül ayında Japonya'da toplandı ve yeni bir müze tanımı önerdi. Müzeler, geçmiş ve geleceği değerlendirebileceğimiz, bu amaçla diyalog kurmamızı sağlayan, demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlardır diye başlayan tanımı Ceren Karadeniz yorumluyor.
Önerilen tanımda müzenin nesneleri toplayan, koruyan, bakım onarımlarını yapan, sergileyen bir kurum olmanın ötesine geçip konuşulamayanı konuşan, tartışılamayanı tartışan, toplulukları bir araya getiren, onları bir uyum içerisinde, bir harmoni içerisinde aynı potada toplayıp birçok konuyu birlikte tartışmak ve birçok konuyu birlikte kurgulamak için onlara uygun bir ortam sağlayan bir kurum olarak tanımladı müzeyi. Demokratikleşme sözcüğünü kullandık müze tanımı içerisinde gördük. Katılım sözcüğünü gördük biraz önceki gibi. Sosyo müze, toplumsal müze sözcüğünü görmeye başladık. Eğitim sözcüğünü zaten son 30-40 yıldır aktif bir şekilde görüyoruz. Hayranlık uyandıran, neşe ve sevgi uyandıran, eğlendiren sözcüklerini de bu tanım içerisinde yerleştirilmiş biçimde gördük ve bu bizi şaşırttı mı? Hayır. Zaten müzelerin son 20 yılda geldiği nokta buydu.
Çağdaş müzecilik anlayışına göre müzeler insanların tutumlarını, değerlerini, bilgilerini ve davranışlarını değiştirme potansiyeline sahiptir. Artık Avrupa'da birçok müze, yaşamları toplumsal sorunlardan ve eşitsizlikten olumsuz etkilenen insanlarla doğrudan çalışıyor, bir yandan da bunun için diğer toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. 21. yüzyılla birlikte müzecilik bambaşka bir yöne evrilmiştir. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden doktor öğretim üyesi Ceren Karadeniz'i dinlemeye devam ediyoruz.
Belki izleyicilerimiz diyecekler ki bazı artık olgular, fikirler bile müze halinde. Ya da sadece öyle müzeler var ki sadece internet üzerinden biz onları ziyaret edebiliyoruz. Ben de diyeceğim ki her biriniz birer müzesiniz zaten. Hayalinize getirdiğiniz anılarınız, zihninizin, sizin gözünüzün önüne getirdiği bütün yaşantılarınız, nostaljik bütün unsurlar sizin kendi müzeniz zaten. Öyle ki dünyada artık çağdaş müzecilikte biz hep arkeoloji müzesi, doğa tarihi müzesi, tarih müzesi, etnografi müzesi görmüyoruz. Artık bunlar resmi ve önemli müze türleri, evet. Artık bunlar da kendilerini geliştirmekte ve yenilemekteler. Çünkü klasik müzeler olarak nitelendiriliyorlar. Öyle sergiler yapıyorlar ki siz bir arkeoloji müzesinde bir bilim sergisi ziyaret edebiliyorsunuz artık. Bir arkeoloji müzesinde bir halk kültürü sergisini ziyaret edebiliyorsunuz. Ya da bir sanatçının hayatını anlatan bir sergiye gidebiliyorsunuz bir arkeoloji müzesinde. Orası bir arkeoloji müzesi diye sadece arkeoloji bilimiyle ya da onun yardımcı bilimleriyle donatılacak değil. O müze de kendini çok farklı şekillerde anlatabiliyor artık size ve siz de aradığınızı bulabiliyorsunuz. British Müzesi, ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın kramponunu sergiledi geçen sene. Üstelik Mısır Galerisi'nde sergiledi bu kramponu. Niye sergiledi? Bu futbolcu İngiltere'de gol kralı olmuştu ve bir göçmendi. İngiltere'de yaşayan bir göçmendi. Hem göçmen topluma onların bu toplumda ne kadar önemli bir noktada olduklarını gösterebilmek, hem de bir arkeoloji müzesinin popüler kültüre de yer verebileceğini göstermek adına önemli bir sergiydi bu. İlginç bir sergiydi. Bugün bu müzelerin çarpıcı sergileri dışında toplumun katılımıyla oluşturulmuş çok ilginç müzeler de var. Mesela Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Kırık Kalpler Müzesi var. Herkes bitmiş ilişkilerini, çok sevdiği, kaybettiği bir insana ilişkin önemli anılarını, önemli nesnelerini o müzeye bağışlayıp sergi açabiliyor. Gezerken çok ilginç duygularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Biriktirmenin ve bırakmanın psikolojisini görüyorsunuz müzede. Terk etmenin psikolojisini, kaybetmenin psikolojisini. Zannetmiyorum ki dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir insan orada duygulanmasın. Çünkü anılarımız ortak, yaşantılarımız ortak, ihtiyaçlarımız ortak. Tamamen halkın katılımıyla, eser bağışıyla böyle bir müze oluşturulmuş mesela Hırvatistan'da. Dünyanın çok farklı yerlerinde kendi kültürünü korumak, onu gelen ziyaretçilere tanıtmak amacıyla köyler bile müze haline getiriliyor artık. Müze köyler var, mahalleler var. Müze mahalleler. Ülkemizde de böyle girişimler var Türkiye'de. Kaldı ki Türkiye zaten her köşesi müze olan bir ülke. Her anlamda. Yani halkın yaşam biçimiyle de, halk kültürü bağlamında da, arkeolojik zenginliğiyle de, yeme içme zenginliğiyle de. Zaten her ev birer gastronomi müzesi artık. Ben öyle diyorum. Bütün bu gelişmeler bizi çok olumlu yönde etkiledi Türkiye'de. Müzecilik faaliyetlerinin artması, dünyanın en önemli çerçevesine ve vitrinine Türkiye'den birçok müzenin çıkmasını sağlaması adına 2000'li yıllar çok verimli geçti. Göbekli Tepe'yi biz dünyaya tanıttık. Tarihi yeniden yazmaya başlıyoruz ve evet, Bereketli Hilal'de ve özellikle de Anadolu topraklarında yazılıyor bu tarih demeye başladı. Bilim insanlarımız bu konuyla ilgili çok önemli araştırmalar yaptılar ve Türkiye'ye çok önemli bir müze kazandırdılar. Mesela Şanlıurfa'daki hem mozaik müzemiz hem arkeoloji müzemiz. Ciddi anlamda ziyaretçi çeken ve dünyanın gözünü bu noktaya çeviren müzeler bunlar. Anadolu'nun hemen kuzeydoğusunda dünyaya yine Homeros'un tanıttığı, İlyada destanıyla tanıttığı Troya çok büyük bir müze açtı. Ve Troya destanını hatta British Müzesi'nde bile taşıdı. Dünyanın farklı yerlerinde Troya ile ilgili, Anadolu ile ilgili farklı sergiler açılmasına da ön ayak oldu. Ve çok büyük bir müze kuruldu oraya. Turistlerin, gerek yerli gerek yabancı turistlerin akın ettiği önemli bir kurum haline geldi daha ilk yıllarında. Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi her zaman çok büyük bir prestij müzesiydi. Yeni sergilerle, geçici sergilerle çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekmeye başladı bu müzemiz. Daha sayamayacağım onlarca müze var. 450'nin üzerinde müze var Türkiye'de. Ve ne mutlu ki bunların yarısından fazlası özel müze. İnsanlar kendi kişisel koleksiyonlarını ya da kurum koleksiyonlarını artık toplumla buluşturma gereği duydular. Çünkü ben kendi koleksiyonumu evimde bir nadire kabinesi gibi, nadir eserler müzesi gibi saklarsam bunun pek bir anlamı kalmıyor. Bunu paylaşırsam bu bir anlam ifade ediyor insanlar için. Dolayısıyla son yıllarda, son 20 yılda özellikle çok sayıda özel müzemiz gündeme geldi. Bunlar içerisinde para müzesi var, bunlar içerisinde sanat müzesi var, bunlar içerisinde sanayi müzesi var. Neredeyse her konuya parmak basan müze ortaya çıkmaya başladı Türkiye'de. Daha sayı artar mı? Değil, 450-4500'e ulaştırmamız lazım bu sayıyı. Çünkü bu potansiyel var bu ülkede. Son olarak da şöyle de toparlamamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuya çok önem verdi. Madem müzeler artık önemli birer toplumsal kurum, toplumsal işlevle hareket ediyorlar, o zaman biz de Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışalım dediler, bir protokol imzaladılar. Artık eğitim kurumlarımızda müzede dersler yapmaya başladılar. Şimdi ziyaretçilerimiz, daha doğrusu izleyenlerimiz hafta içi, semester dönemlerinde müzelere bir gitsinler. Her yerde elinde kağıtlar olan, müzede bir galeride bir şey arayan, aradığını öğrenmeye çalışan, bulmaya çalışan, öğretmenine soru sormaya çalışan ya da bir rehberli tura katılan bir öğrenci grubu görecekler. Dolayısıyla Türkiye müzeleri umuyoruz ki önümüzdeki 10 yılda her öğrencinin ziyaret ettiği, kendi bölgesindeki, kendi kültürel alanındaki, hinterlandındaki müzeyi, doğayı, yani kültürel ve biyolojik mirası çok iyi bilebileceği bir şekilde de üniteleri artık toparladığımız, yenilediğimiz, eğitim sisteminde buna entegre etmeye çalıştığımız bir dönemdeyiz. Çağdaş müzecilik bu. Hepimizin katıldığı, severek katıldığı ve o kuruma bizzat maddi ve manevi destek sağlayabileceğimiz, somut destekler sağlayabileceğimiz, fikir verebileceğimiz, farklı alanların el ele birlikte çalışabileceği bir kurum bünyesine gelmiş durumdayız. Öyle ki o kadar ciddi anlamda popüler kültür de hizmet ediyor ki bu alana. Örneğin 15 Ocak müzede selfie günü, müzede öz çekim günü. Şimdi 15 Ocak'ta dünyada bütün müzelerde müze ziyaretçileri kendi öz çekimlerini çekip sosyal medyada paylaşıp insan üstü, teknoloji üstü bir müze ağı oluşturacaklar. 18 Mayıs'ta Dünya Müzeler Günü kutlanacak. Bir hafta boyunca kutlanacak ve insanlar küçücük bir ilçede bile olsa bir müzeyi ziyaret etme, o müzeyi tanıma, o müzeyi toplumla ve dünyayla paylaşma ihtiyacı duyacaklar. Şu anda müze böyle bir trend.
Bu anlayışın daha köklü, daha ayakları yere basan, kültürü toplumla buluşturan, bizi doğayı korumaya, geleceğe sahip çıkmaya yönlendiren bir kurum, bir olgu, bir felsefe ve yaşam tarzı olması dileğiyle. Program yapımcısı Müge Tüzün Gerçek, seslendirenler Hafize Okan, Hakan Şahin, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
Yaşayan geçmiş.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.